Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel hepinize en derin, en samimi sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Bu hafta sizlere tarihteki askeri başarıları ve fetihleriyle şöhret kazanmış, dünyanın o zaman bilinen topraklarının büyük bir kısmına hakim olmuş bir hükümdardan bahsedeceğiz. Büyük İskender'den. O hükümdar ki fetih ve savaşlarının yanı sıra kendisine atfedilen bir takım hatıra ve efsanelerle de tanınmaktadır. Ve Şark dünyasında çok ehemmiyetli bir isim olan bu Makedonya Kralı Büyük İskender bir takım yanlış anlaşılmalara ve karıştırmalara da sebebiyet vermektedir. Onun için bu hafta istedik ki Büyük İskender'le ilgili hatıraları sizlere arz edelim. Derken değerli dinleyiciler, Alexander adında bir sinema filmi sinemalarda oynamaya başladı, vizyona girdi ve büyük bir gürültü kopardı. Oliver Stone'un yönetmenliğini yaptığı ve Colin Farrell'ın başrollerinde oynadığı bu Alexander, Avrupalıların Büyük İskender'e verdiği isim. Alexander filmi pek çok münakaşayı beraberinde getirdi. Film büyük bir prodüksiyon, tarihi film, çok ihtişamlı. Fakat burada iki unsur var. Bunlardan bir tanesi Büyük İskender'in tabi Hristiyanlık öncesi yaşadığı için Yunan tanrılarına olan bağlılığı. Fakat bunu fazla kimse mevzubahis etmedi. Fakat ikincisi Büyük İskender'in cinsi tercihleri oldu. Buna bilhassa Yunanlılar çok büyük tepki gösterdiler. Çünkü Yunanlılar Büyük İskender'i kendi milli kahramanları arasında görmektedirler. Bu aynı zamanda Colin Farrell'ın da bu role fazla uyum sağlamadığı söylendi. İşte Büyük İskender'in çocukluğundan beri aşk olduğu söylenen Efestion'la olan münasebeti filmde ön plana çıkarılmış. Hatta filmin omurgasını teşkil etmiş. Bundan dolayı çok münazaralar yapıldı bu konuda. Çok münakaşalar oldu basında ve çeşitli medya vasıtalarında. Günlerce konuşuldu. Bu da Büyük İskender'i tekrar dünya gündemine taşıdı. Bu meşhur kumandanı tarihte çok mühim bir yer tutmuş olan bu mühim kumandanı tekrar dünya gündemine taşıdı. Bir hayli kimse Büyük İskender'in ismini telaffuz ettiler. Bu da bizim onu Hatıralar programında işlememize mühim bir amil teşkil etti. Değerli dinleyiciler, 2300 sene evvel Adriyatik'ten Lahor'a kadar Balkanlar, Küçük Asya, İran ve Hindistan'ı fethetmiş uzun sarı saçlı bir genç adamdı Büyük İskender. 33 yaşında öldüğü zaman kurduğu imparatorluk Makedonya, Yunanistan, bugünkü Türkiye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Libya, Kıbrıs, Suriye, Irak, İran, Afganistan, Orta Asya, yani şimdiki Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Batı Pakistan ve Hindistan'ın büyük bir kısmını içine alıyordu. Evet, biz sayarken yorulduk Büyük İskender'in kısa ömründe fethettiği topraklarda. Öldürülen babası Makedonya Kralı Filip'in veya Filippos'un Rumca tabiriyle yerine geçtiği zaman 20 yaşındaydı. Ve sallanmakta olan bir tahta varisi olmuştu. Sarışın, iri gözlü, ufak tefek yapılı, yakışıklı bir gençti. İlk olarak bir kahine başvurmak lüzumuna inandı. Ne bir kadın kahine gitti. haber vermeden mabede geldiği için rahipler onu içeri almak istemediler. Fakat İskender kadın kahini yakalayıp mabedin içine sürükledi. Plutark'ın yazdığına göre genç kralın şiddeti karşısında kadın kahin boyun eğmek zorunda kaldı ve ona oğlum seni kimse yenemez dedi. Buna karşılık İskender benim istediğim de yalnız bunu öğrenmekti cevabını verdi. Ve 13 yıl süren hükümdarlığı boyunca hiç yenilmedi değerli dinleyiciler. İskender çok üstün liderliğini aşırı bir cesaretle atılganlıkla desteklemişti. Zaman zaman gösterdiği zalimlik tarihçileri şaşırtmaktadır. 13 sene içinde İskender zamanımızın tanıdığı medeni dünyanın sınırlarına ulaşmıştır. Her ne kadar kurduğu imparatorluk kuruluş süresinden daha kısa bir zamanda parçalandı ise de başarılarıyla çok büyük bir lider olarak tanınmıştır. Milattan önce 324 senesinde Yunanistan'a da hakim olmuştu Makedonya kralı İskender ve Pers İmparatorluğu'na meydan okumak üzere doğuya yöneldi. Persler bu esnada Orta Asya'dan Hindistan'a ve batıda Boğazlar ve Mısır'a kadar uzanan büyük bir imparatorluğa sahip idiler. 150 sene evvel Makedonya ve Yunanistan'a taarruz ederek Atina'yı yakmışlardı. O zaman Yunanlılar Persleri Çanakkale Boğazı'nın doğusuna püskürtmüşlerdi. Ama Yunan hatipleri halka intikam duygusunu aşılamaktan vazgeçmemişlerdi. Yunan kültürüyle yetişmiş olan Makedonya kralı Filip de bu tesirle Perslerden intikam almaya hazırlanıyordu. Muhtemel olarak Filip, Perslerin bir düzeniyle öldürüldüğü zaman genç İskender babasının emelini benimsedi. İskender henüz küçük yaştayken babasına güzel bir at hediye edilmişti. Fakat kralın en iyi binecilerinden hiçbiri bu azgın ata binemeyince İskender ortaya çıktı. İskender bu hayvanın kendi gölgesinden ürktüğünü fark etmişti. Atın yüzünü güneşe çevirdi ve üzerine atlayarak hayvana hakim oldu. Filip'in gözleri yaşardı. Oğlum dedi, sen kendine layık bir krallık ara. Makedonya sana pek küçük gelir dedi. Gerçekten de oğlunu bu emele hazırlamak için her şeyi yaptı. Delikanlı her hususta üstünlük gösteriyordu. Ne zaman babasının yeni bir başarısını haber alsa, babam bana bir şey bırakmıyor diye hayıflanırdı. Filip, milattan önce 336 senesinde hançerlenerek öldürüldüğü zaman İskender tahta çıktı. Tuna'dan Tepe kadar, ki Tep Atina'nın hemen kuzeyindedir, oraya kadar yayılmış olan iç isyanları bastırdı. Ve Pers ülkesini istila için babasının beslediği emeli gerçekleştirmek istedi. Milattan önce 334 senesinde 30 bin piyade ve 5 bin süvariyle hükümet merkezi Pella'dan yola çıktı. Ordusunun arkasından ikmal kollarıyla beraber çeşitli bilginler de geliyordu. İskender zaten zamanın meşhur alimlerinden Eflatun ve onun talebesi olan Aristo'dan ders almıştır. Ve Büyük İskender'in karakterinin teşekkülünde bu büyük filozof Aristo'nun büyük rolü olmuştur. Axios nehrini bir daha geri dönmemek üzere geçti İskender. Selanik üzerinden Çanakkale Boğazı'na kadar olan 500 kilometrelik yolu 20 günde aldı. Ve o zamanlar Hellespont denilen boğazın batı kıyısındaki Sestos, yani bugünkü Eceabat'ta konakladı. Karşı kıyıda o devrin Pers İmparatorluğu toprakları bulunuyordu. Anadolu Perslerin işgali altındaydı. Ve bu topraklar disiplinli, iyi bakımlı savaşçılar tarafından korunuyordu. Bu savaşçılar, bu muharipler arasında Makedonya askerlerine denk olan ücretli Yunanlılar da vardı. İskender'in birlikleri karşıya geçerken Pers kuvvetleri de 2 günlük mesafede bulunan Granius Irmağı, ki bugün Biga'nın doğusundaki koca baş çayıdır, orada acele bir müdafaaya hazırlanıyorlardı. İskender geçiş hareketini generali Parmenyon'a bıraktı ve kendisi Truva'ya gitti. Oradaki Athena mabedini ziyaret etti. 1000 yıl evvelki ilk Yunan istilasının kahramanı Aşil'in Truva harplerinden kalan zırhları bu mabette saklanıyordu. İskender bu menkıbeleri anlatan Homeros'un İlyadasını her zaman yanında taşırdı ve geceleri kitabı başının altına koyardı. Ona göre bu eser, askerlik ilminin her türlü hazinelerini içine almaktaydı. Aşil ise İskender'in çok beğendiği bir kahramandı. Mabetten Aşil'in zırhlarını ve kalkanını aldı, kendi zırhlarını orada bıraktı. Böylece bunların kendisine uğur getireceğine inandı. Gerçekten de bu zırhlar 8 sene sonra onun İndüs Nehri üzerinde hayatını kurtaracaktı. Bugünkü adı Kocabaş olan ve sulama kanalları ile küçük bir dere haline gelen Granyus, o zamanlar İskender zamanında da coşkun bir nehirdi. Babasının yaşlı generallerinden Parmenyon kendisine dikkatli davranmasını hatırlattığı zaman, Granyus'tan korkarsam Hellespont'u küçük düşürmüş olurum dedi ve askerlerine ardından gelmeleri emrini vererek atını ırmağa sürdü. Üzerine yağan ok ve mızrakları aldırmadan ilerleyen Makedonyalıların şiddeti ve hızı Persleri dağıttı. Ölülerin merasimle defnedilmesini, ailelerinin vergi ve askerlikten muaf tutulmasını emretti Büyük İskender. Artık Pers ordusunun büyük kısmı 1500 kilometre doğuda bulunuyordu ve İskender'in Asya topraklarına yerleşmesine karşı artık tesirli bir mani sayılmıyordu. Fakat Yunan donanmasına üstün olan Pers donanması denizlere hakimdi. İşte bu üstünlüğü kırmak maksadıyla İskender güneye yöneldi. Yüzlerce sene evvel Yunanlılar bu sahillerde siteler kurmuştu. Fakat Persler bu siteleri ele geçirmişlerdi. İskender yaklaştığı zaman Yunan siteleri ayaklanmaya hazırdı. Efes'te halk Makedonyalıları sevinçle karşıladı. İskender'in bir kurtarıcı olarak geldiğini ilan etmesi üzerine siteler birbiri ardına ona kapılarını açtılar. O da sitelerin demokratik hükümetlerini tekrar iş başına getirip vergilerini azalttı. Kendisine bu zengin imparatorluktan niçin bol ganimet almadığı sorulunca İskender, yapraklarından faydalanılacak bir nebatın kökünü kesen bahçıvandan nefret ederim cevabını verdi. Evet değerli dinleyiciler, daha sonra hemen hiç çarpışmadan Büyük İskender, Miletos ve Halikarnas'a yürüdü. Ve 7 ay içinde Ege kıyılarını kontrolü altına aldı. Kıyıdan dolaşarak güneye indi. Perge, Aspendos ve Side sitelerini aldı. Buradan kuzeye yöneldi ve bugünkü Burdur Afyon üzerinden bir bahar günü Gordiyom'a ulaştı. Frigyalıların merkezi, Kral Midas'ın taht şehridir Gordiyom. Ankara yakınlarındadır. Burada bir kör düğüm vardı. Efsaneye göre bu düğümü çözen, daha doğrusu Frigyalı krallığının kurucusu Gordias, Gordiyon şehrinin kurucusu Gordias'ın bağladığı bir kör düğüm vardı. Efsaneye göre bu düğümü çözen bütün Asya'ya hakim olacaktı. Rivayete göre İskender bir kılıç darbesiyle düğümü kesti ve kehanet gerçekleşti. Daha sonra değerli dinleyiciler, bu hadise çok mühimdir. Yani İskender'in bu kör düğümü çözmesi bir deyim olmuştur. Yani meseleleri, müşkülleri kesin çözümlerle, sert çözümlerle icabında çözebilmek manasına kullanılan bir tabirdir İskender düğümü. İskender Ankara'dan, o zaman Ankara'nın ismi Ankara, Galatya şehridir. Keltlerin kurdukları bir şehirdir burası. Daha sonra Frigyalıların, sonra Romalıların hakim olduğu bir şehirdir. Ankara'dan tekrar güneye dönüyor İskender. Toroslardan geçerek kıyıya iniyor. Bugünkü Toprakkale'de M.Ö. 333 yılının sonbaharında İran hükümdarı Dara veya Darius ile ilk defa karşılaşıyor. Tabi Makedonya kuvvetleri sayıca az. Kıyıdaki dar bir ovada Perslere karşı manevra üstünlüğü gösteriyorlar ve Pers cephesi çöküyor. İskender doğruca Dara'nın üzerine hücum ediyor fakat karanlık Pers imparatorunu esir olmaktan kurtarıyor. O gece İskender Dara'nın muhteşem çadırında yemek yiyor. Eline geçen büyük ganimetten yalnız kıymetli taşlarla süslü bir çekmeceyi kendine saklıyor ve bunun içine İlyadasını koyuyor. Daha sonra güneye inerek Babilos, ki Beyrut yakınlarında bir antik şehirdir, ve Sidon, bugünkü Sayda, Lübnan'ın Sayda şehri üzerinden Tir, yani bugünkü Sur şehrine ulaşıyor. Burası o zamanlar Perslerin deniz üssüydü ve Orta Doğu'nun önemli bir ticaret merkezi olan bir adaydı. Evet, Tivriler kapılarını açmayınca İskender'e, İskender kıyıdan 800 metre mesafede bulunan adaya 500 metre genişlikte bir yol yaptırdı. Ve 7 ay süreyle Makedonyalılar kaleden atılan ok ve taşlar altında çalıştılar. Nihayet İskender'in mancınıkları kalenin doğu duvarlarına yanaştırıldı. Deniz tarafından da güney duvarları gemilere yüklenen koç kafalarıyla dövülmeye başlandı. Kale düştü ve Pers donanması böylece üssüz kaldı. Şimdi İskender'in yaptırdığı yol denizin getirdiği kumlarla genişlemiş ve bir balıkçı kasabası olan Sur yarımada haline gelmiştir. Günümüzde burası bir ada değil, yarımadadır. O zamanlar adaydı. İskender henüz Sur, o zamanki ismiyle Tir'deyken Dara'dan bir sulh teklifi geldi. Dara ona kızıyla beraber Fırat'ın batısındaki bütün toprakları, ki burası Pers İmparatorluğu'nun neredeyse üçte biriydi, ve 10 bin talent altın, bugünkü rayişle trilyonlarca lira verecekti. General Parmenyon, eğer ben İskender olsaydım bu teklifi kabul ederdim dedi. Fakat Büyük İskender, ben de Parmenyon olsaydım kabul ederdim cevabını verdi. Ki bu da tarihi bir anekdottur. Genç kralın hedefi bütün Pers İmparatorluğunu ele geçirmekti. Pazarlığa girişmeyi reddetti. Kıyıdan Mısır'a yürüdü. Mısırlılar ona kollarını açtılar ve firavun olarak Mısır tacını giydirdiler. İskender Nil Deltası'nın batısında bugünkü İskenderiye şehrini kurdu. Dünya üzerinde İskender tarafından kurulmuş çok şehir vardır. En meşhuru Mısır'daki İskenderiye'dir. İkincisi bizim ülkemizde bulunan İskenderun'dur. Üçüncüsü Arnavutluk'ta bugün Şkodra adıyla bilinen İskenderiye şehridir. Bu tarihten itibaren değerli dinleyiciler, Mısır firavunları hep Makedonya asıllı olmuşlardır. Ve meşhur Kleopatra ve Ptolemy Makedonya asıllı firavunlardı. Ve tek kelime Mısır dili Kıptice bilmiyorlar, Makedon diliyle konuşuyorlardı. Çok kimse bunu bilmez. Neyse İskender Mısır'dan Tire döndü. Ordusunu takviye ederek Dara ile karşılaşmak üzere kuzeydoğuya yöneldi. Dara bu karşı konulmaz Makedonya ordusunu durdurmak için tekerleklerinin kenarı keskin oraklarla donatılmış savaş arabalarına ümit bağlamıştı. Bu maksatla Musul'un doğusundaki Gaugamela Ovası'nı tesviye ettirmişti. Fakat savaş arabaları taarruz edince İskender askerlerini savaş arabalarının yolları üzerinden iki yana çekti. Hızla geri dönemeyen arabaları ve atları Makedonyalılar yere serdiler. Daha sonra süvariler doğruca Dara'nın karargahına hücum ettiler ve Dara savaş arabasını bırakıp at sırtında kaçtı. Halbuki başka yönlerde savaş Makedonyalıların aleyhine dönüyordu. Fakat Dara'nın kaçtığını öğrenen Persler mağlup oldular. Makedonya ordusu artık harbin sona erdiğini zannetmişti. Fakat İskender Dara sağ kaldıkça onu kovalamaya azmetmişti. Babil'e yürüdü. Şehir büyük kumandana kapılarını açtı. Ordu orada bir ay dinlendi. Şehre bir Pers valisi tayin edildi. Böylece İskender galip ile mağlubu birleştirmekte ilk adımını atmış oldu. Bu usulü daha sonra yıllarca sonra Osmanlılar tatbik edeceklerdir. Fethettikleri yerlere kendilerinden idareciler tayin ederek. Evet, Babil'den Pers İmparatorluğu'nun hazinelerini ele geçirmek üzere bugünkü İran'ın içine daldı ve Persepolis'e yürüdü. Yol boyunca 180 bin talent değerinde altın, mücevher ve gümüş topladı. Sonrasında Persepolis'e geldi. Burası inanılmaz ihtişamıyla göz kamaştıran bir şehirdi. İskender, 150 yıl önce Atina'nın yakılmasına karşılık olarak Kisra'nın yani Keyhüsrev'in kurduğu bu mamuriyi ateşe verdi. Milattan önce 330 yılının baharında İskender Hemedan'a yürüdü değerli dinleyiciler. Fakat Dara, Elburuz dağlarını geçerek kuzeye kaçmıştı. Makedonyalılar günde ortalama 60 kilometre hızla Dara'yı kovaladılar. Nihayet Dara'nın cesedini buldular. Artık aynı zamanda Pers imparatoru da olan İskender, Zadracarta'ya yani bugünkü Gürgan'a yöneldi. Değerli dinleyiciler, Gürgan ile Türkmen ovaları arasında miladın 4. asrında adı bilinmeyen bir hükümdar, Türkmenlerin baskınlarını önlemek maksadıyla 160 kilometre uzunluğunda bir duvar yaptırmıştı. Yanlış olarak bu duvarı Büyük İskender'in yaptırdığı söylenmektedir. Değerli dinleyiciler, Asya'da ve bu arada Türkiye'de de Büyük İskender'in boynuzları olduğu ve bunları uzun saçları altında sakladığı hakkında bir efsane vardır. Vaktiyle koç kafalı ilah Ammon'un oğlu sayıldığı için onun boynuzları bulunduğuna inanılmıştı. Güya İskender'in bu sırrını yalnız berberi bilirmiş ve ölüm korkusuyla da kimseye söyleyemezmiş. İçini dökmek için bir gün bir kuyuya bu sırrı fahş etmiş, açıklamış, fısıldamış. Fakat kuyunun içinde yetişen kamışlardan hangi çoban kaval yapsa üfleyince İskender'in boynuzları var sesi çıkmış. İslam dünyasındaki İskender'e Zülkarneyn lakabının kullanılması ve İskender adına basılan paralarda başının yanında iki küçük boynuz gösterilmesi bu efsanenin doğuda ve batıda benimsenmesine yol açmıştır. Halbuki değerli dinleyiciler, İskender bir tane değildir. Şu anda bizim size anlattığımız Makedonya kralı Büyük İskender, ki Avrupalılar buna Alexander demektedirler. Bir de başka İskender var, o da Yemen hükümdarıdır. Bir de İslam kültüründe Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İskender var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de İskender olarak değil, Zülkarneyn olarak ismi geçmektedir. Fakat İslam tarihleri bu zatın adının İskender'i Zülkarneyn olduğunu söylemektedir. Efendim, Zülkarneyn, zül iki sahip demektir. Karn, boynuz. Eyn gelince iki boynuz. Yani iki boynuz sahibi. Bunun hakkında çeşitli rivayetler var. Bu İskender-i Zülkarneyn'in başına giydiği serpuşta iki tane boynuz olduğu ve bu boynuzla dünyanın neresinde olursa olsun sesleri duyabildiği rivayet edilir. Bir başka rivayet, İskender-i Zülkarneyn'e Zülkarneyn denmesinin sebebi doğunun ve batının hakimi olmasındandır. Yani iki tarafın da hakimi. Ve bu rivayet daha akla yatkın geliyor. İskender-i Zülkarneyn büyük bir hükümdar ve veli mi peygamber mi olduğunda İslam alimlerinin ihtilaf ettiği bir kimsedir. Dünyaya hakim olan kimselerdendir. Dünyaya, yani o zamanki bilinen eski dünyaya hakim olan dört büyük hükümdar vardı. Bunlardan ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslim idi. Gayrimüslim olanlar Nemrut ve Buhtun-Nasır'dır. Babil hükümdarı, öbürü Keldani hükümdarı. Müslümanlardan buraya hakim olan Hazreti Süleyman ve İskender-i Zülkarneyn'dir. Beşinci hakim Mehdi aleyhirrahme olacaktır. İşte çok zaman İslam dünyasında bu İskender-i Zülkarneyn'in Makedonya kralı İskender olduğu söylenmekte ise de bu yanlış bir bilgidir. En basiti, İskender-i Zülkarneyn mümin idi. Makedonya kralı Büyük İskender ise mümin değildi. Daha doğrusu onun mümin olduğuna dair elimizde bir delil yok. Ama eski Yunan dinine mensup olduğuna dair deliller var. İskender-i Zülkarneyn, Büyük İskender'den asırlarca önce yaşamış. Hazreti İbrahim devrinde yaşamış bir kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinin seyahatlerinden ve fetihlerinden bahsedilir. Tevrat'ta da İskender-i Zülkarneyn olduğu intibaını veren bir takım savaş hikayeleri, kahramanlık hikayeleri anlatılmaktadır. Bazı İslam alimleri de İskender-i Zülkarneyn'in Türklerin büyük hükümdarı Oğuz Han olduğunu dahi söylemişlerdir. Her neyse, İskender-i Zülkarneyn'in kim olduğunda ihtilaf var ama Büyük İskender, Makedonya kralı İskender Filibi değil. O başka Evet, İslam tarihlerinde ve bazı tefsir kitaplarında Makedonya kralı İskender'in, Arap dünyasındaki ismini İskender-i Yunani'nin veya İskender-i Filibi'nin Zülkarneyn'e karıştırıldığı vaki ise de pek çok İslam tarihinde İskender-i Yunani'nin başka bir şahsiyet olduğu, İskender-i Zülkarneyn'in başka bir şahsiyet olduğu açıkça söylenmektedir. Bir de Yemen hükümdarı İskender vardır. Himyeriler zamanında yaşamış İskender'dir. O zaman İskenderlerin sayısı 3'e çıkıyor. Bu İskender-i Zülkarneyn'in kim olduğu kati olarak belli değildir. Şurası bir vakadır ki kendisi mümin bir kimsedir. Peygamber mi yoksa evliya ermiş bir kişi mi olduğunda ihtilaf edilmiştir. Neyse, biz dönelim yine İskender'in seyahatlerine. Büyük İskender Gürgan'dan doğuya doğru ilerlerken Dara'nın katlini hazırlamış olan, yani ona bir suikast tertiplemiş olan generallerinden Besus'un Afganistan'daki Belh şehrine kaçtığını öğreniyor. Besus kendisini Pers kralı ilan ediyor ve Belh'te bir ordu toplamakla meşgul. İskender Gürgan'dan Belh'e yürüdü. Bu yola daha sonradan İskender yolu adı verilmiştir. Her 27 kilometrede bir tahkimli menzil noktaları kurdurdu ki bir günlük yoldur. Bu yol daha sonra Çin'den gelen malların geçtiği İpek yolu adını aldı. Bu arada en yakın dostlarından ve generallerinden Filotas'ın bir suikast hazırladığını öğrendi İskender. Onu muhakeme ettirip idam ettirdi. Makedonya kanunlarına göre hıyaneti meydana çıkan insanın bütün akrabaları da öldürülürdü. İskender her ne kadar diğer yakınlarının hayatını bağışladıysa de Filotas'ın babası ve Makedonya ordusunun kendisine en sadık generali olan Parmenyon'u da idam ettirdi. Milattan önce 1330 yılının yazı ve sonbaharında İskender Afganistan'ın Ölüm Çölü denilen bölgesinde savaştı. Fakat o devirlerde bu bölge çöl değildi. O zamanlar sulama kanallarıyla bereketli mümbit bir topraktı. Ancak 15 asır sonra gelen Cengiz Han bu kanalları doldurmuş, halkını öldürmüş ve şehirleri harabeye çevirmişti. Bugün dahi çölde bu şehirlerin harabeleri görünür. Besus'u kovalamak üzere Aralık ayında Kabil Vadisi'ne ulaştı İskender. İskender'in yolu burada o zamana kadar rastlamadığı yüksek karlı dağlarla kesildi. 3800 rakımlı Kavak geçidinden geçebilmek için baharı bekledi. İskender'in yaklaşması üzerine Besus, Belh şehrinden kaçmıştı değerli dinleyiciler. Genç kral 2 yıl süreyle burada karargahını kurdu. Oksus nehrinin, yani bugünkü Amuderya nehrinin iki kıyısındaki isyanları bastırmaya çalıştı. Besus'u kovalamak için Oksus, yani Amuderya nehrini samanlardan yapılmış salların üzerinde geçti. Ve ordusunu 5 günde karşıya taşıdı ve karşı kıyılarda Aleksandria Eskate, yani en uzak İskenderiye adlı şehri kurdu. Bu şehir yakın zamana kadar Leninabad şehri olarak tanınan şehirdir. Oksus nehrini geçtikten pek az sonra kendi adamlarının hıyanetine uğrayan Besus yakalandı ve işkenceyle öldürüldü. Fakat onun yerine yeni liderler türedi. İskender Semerkand'ı aldı ve kuzeydoğuya yönelerek 2 günde 5 şehri zapt etti. Bu arada Sogdiana Kayası adı verilen fakat henüz yeri keşfedilmemiş olan bir kaleye rastlayınca İskender teslim olmalarını teklif etti. Kale çok sarp bir dağın tepesindeydi ve ele geçirilmez görünüyordu. İçeridekiler ona kanatlı askerler bul, başkası bize dokunamaz dediler. Geceleyin 300 Makedonyalı sarp kayalara kazıklar çakarak iplerle kaleye tırmandılar. Gün ağarırken İskender, gelin uçan askerlerimi görün dedi. Sogdiyanlılar teslim oldular. Esirler arasında Soğudyan asillerinden, ki Soğut kavmi bir İran kavmidir değerli dinleyiciler. Bugün mensuplarının İran ve Tacikler arasında eriyip kaybolduğu bir İran kavmiydi. O zamanlar Soğut şehirleri, bu Semerkant ve havalisi Soğut şehirleriydi. Soğutlar büyük bir kavimdi. Bu Soğut asillerinden birinin kızı, ki Bessus'la beraber kaçmıştı, Roxan adında güzel bir kız, harp ganimeti olarak İskender'in malı oldu. Fakat kadınlara karşı her zaman nazik davranan İskender, bu hakkından faydalanacak yerde onunla evlendi. Yani onu esir olarak, cariye olarak kullanmadı, onunla evlendi. İşte bu hanımlara karşı çok nazik davranması İskender'in hakkında bir takım dedikoduların yükselmesine sebebiyet vermiştir. O da İskender'in aslında homoseksüel olduğudur. Dönelim biz İskender'in seferlerine. Milattan önce 327 yılının başlarında İskender Kabil Vadisi'ne döndü ve bugünkü Batı Pakistan'a yöneldi. Hindistan'ı da imparatorluğuna katmak maksadındaydı. Şimdi ordusu da büyümüştü. Pers piyade ve süvarileri de katılmıştı orduya ve ordu 120 bin kişi olmuştu. Kendisi de bir hayli değişmişti. Çok içki içiyordu ve zaman zaman da son derece hiddete kapılıyordu. Böyle bir anında Gransius Irmağı muharebesinde hayatını kurtarmış olan en yakın arkadaşı Kleitus'u öldürdü. En ufak bir itiraza tahammül edemiyor fakat askerlerine karşı adil davranıyordu. Bu davranış biçimi zafer kazanan, şöhret olan her kimsede hemen hemen rastlanan bir psikolojik davranış tarzıdır. Efendim, Makedonya ordusu Afganistan'dan Pakistan'a geçti. Batı Pakistan şehirlerini birbiri ardınca eline geçirdi. Bütün Küçük Asya'yı 1,5 yılda zapt etmişken Batı Pakistan'ı itaate almak sadece 1 yıl sürdü. İskender, milattan önce 326 yılının ilkbaharında İndus üzerinde kayıklarla kurulmuş bir köprüden doğuya geçti ve Taksila'ya vardı. Bugünkü Rawalpindi'nin kuzeyinde bir yerdir burası. Bu şehrin kralı ona kapılarını açtı. İskender de Hindistan krallarından Porus'a karşı muharebe etmek üzere ordusunu tertipledi. Şimdi Mangla Barajı yüzünden küçük bir su haline gelmiş olan Jhelum Nehri o zamanlar coşkun akan bir nehirdi. İskender Indus'tan kayıklar getirtti. Karşısındaki kral Porus'un 35 bin piyade ve süvarisinden başka 200 tane muharebe fili vardı. Bir iki gösterişten sonra İskender fırtınalı bir gecede ordusunu karşıya geçirdi. Muharebe pek şiddetli ve kanlı oldu. Porus'un filleri ürktüler ve Hintliler karma karışık olarak kaçtılar. Porus teslim olduğu zaman İskender ona nasıl bir muamele görmek istediğini sordu. Porus bir krala layık olduğu gibi cevabını verdi. Değerli dinleyiciler, bugünkü Hindistan'ın batı sınırları yakınındaki Beyaz Irmağı'nda İskender ilk gerçek isyanla karşılaştı. Porus'la yaptıkları savaşta sarsılmış olan ve silah hasretini yaşayan askerleri, adamları daha ileride büyük düşman kuvvetleri bulunduğunu ileri sürerek ayak dilediler. İskender subaylarını topladı ve onlardan gayret göstermelerini istedi. En sadık generallerinden Koenus ayağa kalkıp miğferini çıkardı. Ey kral dedi. Arkadaşlarım adına konuşuyorum. Hayatta kalanlar artık ailelerine dönmek ve onlara kazandırdığın servetle son günlerini yaşamak istiyorlar. Ey asil kral, bizi memlekete götür ve artık durmak gerektiğini anla dedi. İskender bu sözlere çok kızdı. 3 gün çadırına kapandı. Ve nihayet subaylarının isteğini kabul etti. Ordusunu geriye çevirerek Jehlum'a yollandı. Milattan evvel 326 yılı sonbaharında ordu nehrin iki kıyısını takip ederek bir kısmı da 2000 tekneyle su yolundan gidiyordu. Jehlum, Çenap ve İndus boyundaki yürüyüş 9 ay sürdü. Yol boyundaki bir kalenin muhasarasında İskender adamlarının isteksiz davranışlarına kızarak 3 kişiyle beraber kaleyi müdafaa edenlerin üzerine atıldı. Ordu kale duvarlarını aşıp da içeriye girince İskender'i Truva mabedinden aldığı kalkanın altında bir okla ciğeri delinmiş olarak buldular. Ok çıkarıldıktan sonra günlerce komada kaldı. Nihayet kayıkla kralı kampa taşımak istediler. Askerleri onu ölü sandılar. Fakat elini kaldırarak onları selamladı. Ve kıyıya çıkınca atına bindi. Henüz sağ olduğunu göstererek morallerini takviye etti. Hint denizine varınca ordusunun bir kısmını gemilerle denizden gönderdi. Kendisi karada kalanların başına geçerek Belucistan çöllerine daldı. Tarihçi Arya'nın yazdığına göre bu yürüyüş çok zahmetli oldu değerli dinleyiciler ve disiplin günden güne zayıfladı. Askerler erzakları yağma ettiler ve nakliye hayvanlarını kestiler. Yemek pişirmek için arabaları yaktılar. Elde ettikleri ganimetlerin çoğunu attılar. İskender yayı olarak başta gitmekteydi. Susuzluktan ordu kırılıyordu. Keşif kolları su bulup miğferleri içinde kendisine getirdikleri zaman suyu herkesin gözü önünde yere döktü. Yani askerlerim içmedikçe ben de suyu içmem. Bu da meşhur bir hatıradır. Doğruca Babil'e dönmedi İskender değerli dinleyiciler. Her zaman alınacak yeni ülkeler düşünüyordu. Bir donanma yaptırarak Arabistan Yarımadası ve Afrika kıyılarına gönderdi. İran ve Irak arasındaki bataklıkları dolaştı ve Dicle'den yukarı çıkarak Opis şehrine, Bağdat'ın güneyindeki Opis şehrine vardı. Burada askerlerin gittikçe bir Pers hüviyetine bürünen İskender'e karşı direnmesi isyan halini aldı. Çünkü İranlıları ordusunu alıp onlara Makedonyalı isimleri vermekteydi. Makedonyalı askerler İskender'e bizi memleketimize gönder, sen de baban Ammon'la beraber savaşa devam et diye bağırdılar. İskender son defa olarak M.Ö. 323 yılının baharında Babil'e girdi. Çektiği zahmetler, aşırı içki ve aldığı yaradan dolayı hastalandı. Kısa zamanda hareket edemez ve konuşamaz hale geldi. Ordu kendisini görmek istedi. Onu yatağında oturttular ve bütün subaylar, askerler önünden geçti. Saatler süren bu geçişte askerlerinin yalnız başının hafif bir hareketi ve gözleriyle selamladı. 2 gün içinde. Daha 33 yaşına girmeden ölüp gitti. Evet, İskender'in kurduğu imparatorluk milyonlarca kilometre kareyi geçmişti değerli dinleyiciler. Fakat birkaç yıl yaşayabildi. Ölümünden sonra generalleri bu imparatorluğu paylaştılar. Küçük küçük krallıklar kuruldu ve zamanla bu krallıklar da ortadan kalktı. Arya'nın dediği gibi İskender'in emelleri hiçbir zaman küçük ve basit değildi. Eğer Britanya adaları ile beraber Avrupa'yı da imparatorluğuna katsaydı yine tatmin olmayacaktı. Her zaman yeni ülkeler ve rakipler arayacaktı. Bulamazsa kendi nefsiyle mücadele edecekti. Evet, İskender hayatı son derece ibretli bir hükümdardır değerli dinleyiciler. Aynı zamanda cesaretin, sebatın, gayretin de sembolüdür. Daha 33 yaşına gelmeden kazanmış olduğu başarılar da pek çok kimse için örnek teşkil edecek mahiyettedir. İmparatorluğu birkaç yıl içinde yıkılmış fakat dünyaya Helenizmi bırakmıştır. Ve bundan sonra asırlarca hakim olduğu yerlerde Helen uygarlığı, Makedonya asıllı Helen uygarlığı yayılmıştır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.